Ayrım 2. Kendimle konuşmalar. Erdal Özyol. Sayfa 21. Barış ve kardeşlik dilini konuşmak. Tüm STK temsilcileri, siyasi aktörler, kanaat önderleri, aydınlar, bilim insanları, yazarlar, çizerler ve düşünce kuruluşların topluma verecekleri mesajlarda toplum dinamiklerini, toplumun tüm değerlerini dikkate alarak ortak paydalara katkı yapacak dili kullanmaları bütün insanlığın faydasına olacaktır. Gelin bugünden başlayarak ailemizde, iş yerimizde, okulumuzda, yolda, otobüste, parkta, hastanede, sokakta, kısacası yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz tüm ortamlarda geçmişte yaşadığımız ya da yaşattığımız, muhatap olduğumuz ya da şahit olduğumuz tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp hayata karamsar değil, iç açıcı, sadece eleştirsel değil, yapıcı, olumsuz değil, olumlu, üzgün bir ifadeyle değil, gülerek, mutlu ve yarınlarımızdan umutlu bir şekilde bakalım ve öyle yaklaşımlar sergileyelim. Bunun kime ne zararı olabilir ki? Kendimizden olmayanı ve kendimiz gibi düşünmeyeni dışlamak, kırmak, yıkmak, hatta yok etmeye çalışmak işin kolay olanıdır. Ve unutulmamalıdır ki kolay olanı basit insanlar yapar. Birazcık yorulsak da, yıpransak da, yıpratılmaya çalışsak da işin özü artık taşın altına yalnızca elimizi değil bedenimizi koyarak bu memleketin bütün değerlerini ön plana çıkaracak dili ve davranışları tüm memleket sathına yaymak için çabalamak ve çabalayanlara destek olmaktır. Hayatımızı zorlaştıran, çekilmez hale getiren kolaylıkla sarf ettiğimiz üslup ve davranışlardan vazgeçmeliyiz. Hazreti Mevlana, "Dünde yaşananlar dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." diyerek günümüze ve geleceğimize ne güzel ışık tutmuştur. Yeni şeyler, güzel şeyler söylemek, çevremize mutluluk verecek davranışlar sergilemek kolay gibi algılanan çok zor şeylerdir. Zor olsa da güzel şeyler söylemek ve yapmak için geç kalmış sayılmayız. O gün aslında neden bugün olmasın sözünü ilke edinmek bizlere çok şeyler kazandıracaktır. Unutmamak lazımdır ki insanlar umutlarıyla vardır, umutlarımız yarınlarımızdır. Yarınlarımızı inşa etmek kararlılık ister, cesaret ister, emek ister ve alın teri dökmeden, yorulmadan, emek olmadan umutlarımız yeşermez. Hazreti Ali'nin "Söz ağızdan çıkmadan senin esirindir ama ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri olursun" sözü şu ana kadar anlattıklarımızın özü gibidir. Çoğu zaman kolaylıkla söylediğimiz sözlerin, eylemlerin, davranışlarımızın esiri olarak yaşamadık mı? Bugüne kadar çok mühim meselelerde hatalarımızın, düşünmeden çıkışlarımızın ya da oradan oraya savruluşlarımızın kurbanı olmadık mı? Bu esaretin sürmesinin kime ne faydası vardır? Asıl olan yüreğimizde hangi koşulda olursa olsun çıkarmayacağımız insani duygularımız ve davranışlarımızdır. Nezaketi elden bırakmadan, saygıda kusur etmeyerek adımlarımızı daha sağlam atmak, ihmal infiali doğurur tezinin geçerliliğini günlük yaşantımızda rafa kaldıracaktır. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdü-i medide-i ekvan olan Adem'sin sen. Ziya Paşa'nın yukarıdaki sözleri bütün insanlara nasıl yaklaşmamız ve bakmamız gerektiğiyle ilgili yol gösterici bir doktrindir. İnsan barış ve kardeşlik kavramlarının merkezindeki değerdir, muhataptır, paydaştır. Gün insani değerleri göz ardı etmeyerek barış ve kardeşlik dilini kullanmayı ve kullananları yüreklendirmeyi içselleştirmenin gecikmiş olmasına rağmen daha fazla ertelenmemesi gerektiğini haykırma günüdür. Bedenim gece kondu, ruhum gökdelen. Toplum olarak imar ve insan arasında etkileşimin boyutlarını çok yönlü olarak ele alma fikri beni yakın geçmişimizden günümüzde ruh halimizde ve hissiyatımızda meydana gelmiş olabilecek değişiklikler konusunda düşünmeye itmiyor değil. İnşaat sektöründe atılacak adımlar her türlü estetik anlayışı içinde barındıran modern şehircilik imarı ile kısa sürede sonucunu görebileceğimiz bir alan olmasından dolayı önem arz etmektedir. Ortaya çıkan ürün sadece görsel olarak değil, ruhsal olarak da bizlere katkılar sunabilecek niteliklere sahip, geri dönüşü olmayan önemdedir. Burada nicelikten ziyade nitelik ön plana çıkarılmalı ve tartışılmalıdır. Mimarinin sanat dalları arasında öncelikli olarak yer tutabilmesi ancak o sanat dalının icra edeni pozisyondaki mimarın derin bir kültür ve tarih bilinciyle oluşturduğu sanatçı duyarlılığını, emek vererek ortaya çıkardığı eserlerinin bütün aşamalarına özenli bir şekilde yansıtması ile mümkündür. Her şey arz talep dengesinde mota mot düşünülmemeli ve sırf adet yerini bulsun yapaylıklarını içinde barındırmamalıdır. İnşaat sektörü için çıkarılan yasalar, yönetmelikler belki güvenli binaların inşası için el rehberi olabilir ama insanla doğayla bütünleşmeyen, yapaylıktaki bir binanın mideye oturmuş bütün bir ekmek parçasından bir farkının olmadığı ve süreç içerisinde görsel ve ruhsal zevkimizde hazmetmesi güç sonuçlar doğuracağı aşikardır. Mimari gibi sanat alanları ülkenin iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel açılarında entelektüel gelişim çizgisine göre biçimlenir ve gelişim gösterir. Mimari tiyatro gibi, sinema gibi, drama gibi, opera gibi ve sanat dallarının icralarında mükemmel bir ev sahibisidir. Estetiktir, zariftir, içtendir. Ev sahipliğinde icra edilen sanatla bütünleşir, onlarla ağlar, onlarla güler, onlarla dans eder, zılgıt çeker, yas tutar, çığlık atar. Yaşanılan dönemin izleri sinmiştir suratına. Bundan büyük keyif alır ve çevresine büyük keyif verir. Adım adım tarihtir, tarımdır, yaşamdır, hayattır. Tam anlamıyla paylaşılmışlıklardır. Antik Yunan mimarisine bakıldığı zaman ilk göze çarpanlar arasında dünyanın yedi harikasından biri olarak adlandırılan İskenderiye fenerinin inşa edildiği Mısır'daki İskenderiye kentinin olduğunu görürüz. Yine antik mezarlar ve Yunanlıların en sık görülen yapıları tiyatrolarıdır. Bu ilk tiyatrolar Dionysos adına yapılan dini şenliklerde tapınakların önünde bulunan aslen bir sunak olan ve halkın tepelere çıkarak seyrettiği ilahi söylenen yükseltilerdir. Zamanla gelişerek ilk amfiteyatro örnekleri oluşmuştur. Yunan antik mimarisinden günümüze kalan antik amfiteyatrolar bizleri mimari alanda sanata verilen önemi ve insanların sanatla beraber bir arada sosyalleşmelerin önemini vurgulamıştır. Tiyatrolar önemli sanat duraklarıdır ve bu duraklar insanlar için sosyalleşebilme alanlarıdır. Sanatsal atmosferin etkisiyle sosyalleşen insanların şehrin mimari dokusunun imarında sanatsal tasarımlara öncelik vermesi kaçınılmazdır. Sanatsal duyarlılık derinliği, sadeliği ve ruhlarımıza masalsı dokunuşu beraberinde getirir. Doğa ile barışık, bitkisel örtüyle kol kola, şehrin silüetini bozmayan, tarihsel geçmişe, yaşanmışlıklara, kültürüne, coğrafyasına ihanet etmeden, geçmişteki medeniyetler birikiminin izlerini mimari eserler üzerinde görmek esaslı bir entelektüel alanda katkı sunabilecek bilgiler kümesinde görselimize sunar. Dünyaca üne sahip Mimar Sinan'ın eserleri olan Üsküdar ve Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Külliyelerinde büyük aşkın izlerinin olduğu bilinmektedir. Rivayete göre Koca Sinan derin bir tutkuyla bağlı olduğu Mihrimah Sultan'a kavuşamamıştır ama ona olan aşkını olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. Matematik ve geometri dehası Sinan, Mihrimah Sultan için yaptığı ilk külliyenin içinde yer alan camilere büyük bir sır gizlemiştir. Mihrimah Sultan'ın güneş ve ay anlamına gelen ismine ithaf edilircesine yılın sadece birkaç gününde Nisan ve Mayıs aylarında bir caminin arka cephesinden güneş batarken diğerinden ay doğmaktadır. İşte görüleceği üzere mimar eseri üzerinde çizgileriyle kurar hikayesini sevdiğinin işvesinin yüreğinde oluşturduğu büyük dalgalanmaları ve içinden çıkılmaz durumları sessizce haykırıverir şaheserlerin üzerindeki silüete ve kavuşamadığı sevgilisi eserinde ölümsüzleşir. Ruhumuzda oluşan derme çatma yapılaşmalar, gece kondular ve yıkık dökük harabeye dönüşmüş yapılar aslında ruhumuzla sanatın arasındaki bağları doğrudan kesmektedir. Ruhlarımız 3. sınıf ticari bir anlayışın ortaya koymuş olduğu arz talep dengesine burada yenik düşmüştür. Bu klasik organizasyonun kölesi olmuştur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde önemli bir yere sahip olan barınma ihtiyacını estetikten ve sanattan yoksun sığınma hücreleri gibi algılama sürecine girmenin dezenformasyonunu yaşamaktayız. bizim gibi gelişmekte olduğunu iddia eden bir ülkede en azından ortak kullanım mekanları olan sinemalar, tiyatrolar, konferans salonları, resim heykel galerilerinin mimari yapıları bu tip olumsuzluklara boyun eğdirilmemelidir. Bu tip sanatsal mekanlarda icra edilen sanat eserlerinin dünyamıza katmış olduğu hayal gücü, zenginliği çok geniş imkanlar olmasa da ortaya kalıtsal şaheserler çıkarmamızı kolaylaştırır. Günümüzde müteahhitinden arsa sahibine, belediyesine, imar bakanlığına, mimarına ve bir sıradan ihtiyaç sahiplerine kadar bu konuda genel olarak sanat fakiri olduğumuz yorumu pek de abartılı olmaz. İnternet ve benzeri gibi iletişim kanallarıyla dünyadaki gelişmeleri entegre olmaya çalışan geleceğimiz olan gençlerimiz, uçurumun kenarında kendine sunulmuş kurgusal manzarayı seyrederken bir ayağının boşta olduğunu farkında bile değildir. Bu durum kent mimarisinde geçmişten günümüze ve geleceğimize bütüncüllük anlayışıyla yansımasını düşündüğümüz havanın dokunun yansımaması olgusallığıyla benzerlik göstermektedir. Bizlere gösterilen filmlerde şehirli olduğumuz sunulsa da ne köylüler gibi saf, yürekli, çalışkan ve üretken kaldık ne de şehirler gibi sosyal ve kültürel açıdan kendisini geliştirmiş ve gelişen dünyada ülküsünün önünü açan medeni bir şehirli olabildik. Yani anlayacağımız mimari alanda ne köylüyüz ne de şehirli. Tıpkı insanlarımızın sosyolojik manada geldiği yer olan kırsala mı, yaşadığı yer olan şehire mi ait olduğuna dair kafa karışıklığı vaziyetindeki gibi denilebilir. Kar tanelerinin gökyüzünden süzülerek oluşturduğu ahengin ruhsal dünyamızdaki yansımalarını iç dünyamızda saklayarak sadece kendimizin yaşaması, herhangi bir paylaşım göstermememiz özgüven ve cesaret yoksunu asosyal bir varlık olduğumuzda somut bir örnektir. Hayvanlar aleminin mühendisleri olarak bilinen kunduzlara dair küçük bilgi sunmam, mimaride ihtiyaç, zeka, estetik ve dayanıklık açısından konunun nasıl ele alındığını göstermesi açısından önemlidir. Kunduzlar devirdikleri ağaçları her zaman suya düşecek şekilde kemirirler. Suya düşen ağaçları üst üste koyarak su basıncına en dayanıklı şekil olan iç bükey bir set oluştururlar. Bu seti suyun kuvvetiyle dağılmaması için önce diklemesine kazıklar çakıp 45 derecelik bir açı kullanarak inşa ederler. Set büyüdükçe önünde biriken su da yükselir. Birkaç aylık bir uğraşın sonunda bir baraj göleti oluşur. Gölet büyüdükçe oluşan çatlakları, kil ve ölü yapraklarla hazırladıkları özel bir harçla yapıştırırlar. Su geçirmeyen bu harç aynı zamanda suyun tahrip edici gücüne karşı da oldukça dayanıklıdır. Kunduzlar inşa ettikleri barajla durgun bir gölet sağladıktan sonra karaya yakın kısmında yine devirdikleri kütüklerle yuvalarını yaparlar. Çoğu zaman iki katlı inşa ettikleri yuvalarına suyun altından girerler vesaire vesaire vesaire. Gecekondu muamelesi yapılan bedenlerimize direnç, azim ve kararlılık katan ruhlarımız bu kadar keşmekeşliğin ayyuka çıktığı inşaat sektöründe bakirliğini koruma refleksiyle imara açılma hevesinden vazgeçerek betonumsu gökdelen olma sevdasına dönüşmeseydi ne kadar güzel olurdu insani ilişkiler ve geleceğe bırakacağımız hikayelerimiz. Ben senin düşündüğün gibi biri değilim. Ben senin düşündüğün gibi biri değilim baba demek ister gibidir ergenlik ve gençlik dönemlerinde olan çocuklarımız. Davranışlarını çaktırmadan da olsa sergilemeye çalışan sevgili çocuğumuzun ben senin düşündüğün gibi biri değilim demeye çalışır tavırlar sergilemesi veya böyle tavırlara yeltenmesi aslında paylaşmak istediği bu sihirli cümlenin altı kelimeden ibaret basit bir cümle olmadığının açık bir delili gibidir. Bütün anlamlı olasılıklara rağmen içinden çıkılmaz anlamlar yüklenmesinden kaynaklı olsa gerek, söylemekten vazgeçilmesinin temelinde bu sözü söylemenin yeri ve zamanı değil, lafı olsa da esasında beyinle istişare halinde olan oto kontrol sisteminin büyük payının olduğu daha gerçekçidir. Ben seni düşündüğün gibi biri değilim demeyi içinden geçiren sevgili çocuklarımızın şu an itibariyle o cümleyi sarf etmemiş olmasının sebeplerini kestirmek zor olsa da aman o cümleyi sarf etmesin yoksa ben yıkılırım ruh halini dost edindiğimizden her seferinde kendi doğrularımızı bazen inatlaşarak bazen zorla çocuklarımızın küçücük minik hareketlerinden dökülen mutsuzluğun yüzündeki yansımasını göz ardı ederek kendi kendimizle övünmeyi çok büyük bir marifetmiş gibi toplum önünde dillendirmişizdir. Çocuklarımız lise öğrencisi olsa da gözümüzde küçücük oyun çocukları gibidirler. Şimdi düşünüyorum da lise öğrencileri boyları, üniformalarının farklılığı ve benim de küçük olmamdan kaynaklı olsa gerek daha büyük, daha heybetli gelirdi gözüme. Aslında değişen fazla bir şey yok. Değişen çocuğumuzun lise öğrencisi olduğunu veya büyüdüğünü bir türlü tasavvur edememizden kaynaklı yaklaşım tarzımızdaki aksaklıkların pençesindeki hayatı yorumlama biçimimiz olsa gerek. Ama ne fayda demek de insanın içinden geçmiyor değil hani. Ben seni düşündüğün gibi biri değilim cümlesine gerekenden fazla anlamlar yüklemek aslında içine düştüğümüz haleti ruhiyenin cümlelere dökülmüş sonucudur denilebilir. İnsanın kendi kendine bazı sorular sormasının ve cevabını da ciddi manada düşünerek cevaplaması sonrasında mutlaka koşar adım engebeli masallardan düzlemsi hikayelerin oluşturduğu gerçekçi dünyaya adım atmasını hızlandıracağını her zaman düşünmüşümdür. Bu durumun kar zarar hesabını yorulmadan sıkılmadan yapmak yerine mantıksal platformların sağlamlaşması için köşe mıhlarının gücün olabildiği oranda cesurca vurmak için denemeler yapılmaya çalışılması belli ki hiçbir şey kaybettirmeyecek iradeli bir duruşun sembolik de olsa dışa vurumudur. Hayat atacağın her adımda kar zarar hesabı yapacağın kadar uzun değildir. Bu dışa vurum demoralize olmuş sebepsiz sonuçların düştüğü yerden doğrularak dimdik bir şekilde empati kültürünün de desteğini yanına alarak yoluna devam etmesine katkı sağlayacaktır. Kim istemez ki kendi evladının kendine benzemesini veya senin çizmiş olduğun sınırların dışına çıkarken edepli bir pasaport kontrolü dahilinde kanatlanıp sözüm onu özgürce istediği yöne istediği kadarıyla kanat çırparak uçmasını, gözler uzakları çekerken göz ucuyla görüş alanındaki resmi ucundan bucağından seni de cesurca yerleştirmesinin anneye babaya vereceği mutluluk. Bu gidişatta insanın şu ana kadar oynadığı rolün büyük ayak izlerini görmezden gelmek, hayal dünyasında yüzme bilmeyen insanın kıtalar arası yüzmeye kalkışması ile benzeşen özellikleri taşır sanırım. Abartılı beklentiler çoğu zaman önüne alamadığımız infial yaratacak saplantılara yol açtığı an, yıllarca oluşturduğun sevgi, saygı bağları, 40 yılda bir yağmış olan karın bir anda gözün önünde erimesi gibi insana büyük üzüntüler yaşatır. Her şey o kadar da pamuk ipliğine bağlı bir şekilde sürüklenip gitmiyor tabii ki. Ama en son babaların bazı şeyleri duymasının haklılığı yaşanılan tecrübeyle sabit bir gerçeklik gibi karşımızda duruyor olmasına rağmen bu durumu görmezden gelmenin ve uzun vadede meydana getireceği yıkıntıları alaşağı ederek kanepenin altına süpürmenin mümkün görünmediğini söylemek işin raconundan olsa gerek. Bazı yapay krizler neticesinde ortaya çıkan darboğazlarda çözümü insanın kendisi dışında başka mecralarda aramaya çıkması tamamıyla abesle iştigaldir. 1-2 yaşlarındaki ağlamalarımız, çocukluk yaşlarındaki mızmızlanmalarımızın veya kendinize zarar vermeyi dahi göze alarak yaptığımız bazı çocuksu, çılgın ve sıra dışı hareketlerimiz yine gençlik yıllarındaki saçımızda, suratımızda, giysilerimizde gösterdiğimiz olağanüstü özenme refleksleri olgun yaşlarda, STK'larda, siyasette veya ticaret alanında kendimizi gösterme çabalarımız, hırslarımız, egolarımız vesaire. Aslında farkına varılmadan her bireyin birinci önceliği olsa gerek, yana yakıla çırpınışların oluşturduğu girdaplarda savrulan yapraklar olmak, kontrol masasının başında oturmayı marifetmiş gibi sunan cılız düşünceler için sadece görsünler desinler babında anlamsız bir hobidir. Bu bağlamda olgun yaş grubunda ille de önde olmak, sürekli herkesin senin varlığından haberinin olması ile insanlardan değer görme arasında ince bir çizgiden sapan beklentiler içine mi giriyoruz? Sorunun cevabını mutlaka düşünmeliyiz. Bu sorunun cevabını bildiğimi söylemek pek de gerçekçi olmaz. Sevdiğin ve dolayısıyla değer verdiğin insanları sana ait hobilerin zindeliğinden hiçbir şey kaybetmesin diyerek kurban seçmen ne kadar etik, ne kadar ahlaki bir davranıştır. Bu yaman çelişkiler hayatın her evresinde bazen bizleri kahkahalara boğan espiritüel yapıda, bazen sevecen görünümlü duygusallıkta, bazen de şeytanımsı yetimlikte özveriler sunarak çıkmaz sokaklara yöneltebilir. Aslında hobi anlayışımızı gözden geçirmek bazen daha mantıklı bir hamle olacaktır. Sözler de, gözler de yalan söylemez. Evet, öyleyse bir parça algımızın açık olması, iletişim, etkileşim boyutlarında sadece bir küçük maceranın gerçek ve ayakları yere basan ilişkilerin olmasının yolunu açarken sağlıklı birlikteliklerinde bir bakıma habercisi gibidir. Hayatı resmeden ressam ve bir heykel çalışması içerisinde olan heykeltıraşın eserini kendi istediği gibi resmetmesi veya şekil vermesi sonrasında ortaya çıkan yapıt, sanatseverler arasında doğallıktan uzakmış algısı yarattığı andan itibaren bütün sihrini kaybeder. Her şeyin doğalı veya doğala yakın olanı daha makbuldür. Biz büyükler çok marifetmiş gibi kendi çocuğumuz üzerinde, suratında, saçında, başında, kaşında, burnunda, elbisesinde onun bir birey olduğu gerçeğini göz ardı ederek onun önceliklerini, zevklerini yok sayarak, yani kişiliğinden bedenini ayırarak işin özünü ve doğallığını bozmayı da göze alarak tuvale yağlı boya çalışması yapmak bizleri sanatçı yapmayacağı gibi sanat eserine yapmış olduğumuz acımasızca ve bilinçsizce muamelelerden ötürü sanat eseri düşmanı yapabilir. İşte bütün yıkımlar bazı olumlu görünen şeyleri eşeleyerek, esasında olumluyu ararken olumsuzluğa ortaya çıkarmak için insanın çaba harcadığının süreç içinde farkına varması ile mümkündür. Bazen tükürdüğünü yalamak, derinliğin dehlizlerine gizlenmiş olumsuzluğu buldukça daha da bataklığa batmaya çabalamaktan kurtarmayan boşuna bir çabadır algısının yerleşmesinin kurbanı olmuştur. Kendi çocuğumu karşıma alıp adam akıllı konuşmanın vakti geldi sanırım. Evet, bunları yazarken öncelikle bilgisayar ekranıyla, yani kendimle konuşmayı ve yüzleşmeyi denemenin bana ciddi bir cesaret vereceğini düşünmedim değil. Aslında ne annemin ne de babamın geçmişte ve günümüzde yapmış olduğu telkinler ve uyarılar ben evladıma zarar vereyim veyahut onu rencide edeyim düşüncesini taşıyarak kesinlikle sergilenmemiştir. Ne bunları yazarken ne de bazen dillendirirken tepki gösterir bir atmosferin oluşturduğu ve devamında tepkisel manada oluşan sinerjiye sırtını dayayarak güç alan hiddetlenme cümlelerimi masar olsa dahi işin görünen kısmı insanı yanıltmamalıdır. Tahmin ediyorum onların da çocuklarında muhatap oldukları davranış kalıplarının günümüzde başka başka versiyonları ile bizleri muhatap yapmaları, özü ile dışa vurma arasında uçurumlar olan zoraki dayatılmış alışkanlıklardır. Bizler gibi az veya orta gelir sahibi, ülkemizde maalesef kültürlenme ve sosyalleşme ile ekonomi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Ailelerdeki iletişimde, ekonomide ve diğer sosyal konularda çocuklarla ebeveynler arasında girift bir ilişki vardır. Kimin kimin yükünü sırtladı, hangi yaş grubunun yükünü üstlendiği net değildir. Bu griftlik bazen güzel olmasına rağmen çoğu zaman hiyerarşik düzen ve pozisyonlar itibariyle kafa karışıklığına yol açmasından dolayı curcunalı yaşam tarzını körüklemesi açısından endişe vericidir. İşte sevgili kızım, şu anda karşında oturan sevgili baban bu miraslarla birlikte vardır. Her bir mirasın babanın ruhuna işlemiş ve bedenine yerleşmiş kısa kısa hikayeleri vardır. Senden şu anda beni anlamanı beklemek zamansız olacağından, bunu ısrarla senden istemem de benim açımdan bir parça bencillik olur. Demek tamamıyla eğitici yönü de olan insani bir reflekstir. Psikolojide aile içinde çocuğa karşı anne ve baba tutumlarını başlıklar halinde incelemek faydalı olacaktır. Anne ve babanın çocuğa karşı tutumlarını kısaca inceleyerek çocukla anne ve baba arasında oluşan iletişim modeli üzerinde kafa yormanın bilimsel bir tabana oturmasını önemli buluyorum. Psikolog Aslı Acar'ın Milliyet Blog'da 15 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişiliği Üzerine Etkileri adlı makalesi çocuğa karşı anne baba tutumlarını 5 başlık altında kaleme almıştır. 1. Aşırı koruyucu anne baba tutumlarında. Çocuk belli bir disiplin anlayışı ile kendisine doğru ve yanlışın gösterilmediği, sorumluluk almadığı bir ortamda yetiştiği için erişkinlik yaşamında da sorumluluk taşımayan, doyumsuz, dürtülerini kontrol edemeyen birey haline gelebilir. Bu durum çocuğun toplum yaşamı ile karşılaştığında soyutlanmasına sebebiyet verecektir. Unutmayalım ki insan sosyal bir varlıktır. İnsanın sosyalleşme sürecini ebeveyn baskısı ve etkisi altında kalmadan atlatması süreci ve dolayısıyla gelişimsel olarak sonucu doğal kılacaktır. 2. Mükemmeliyetçi anne baba tutumlarında. Anne ve baba sevgiyi genellikle başarı beklentisiyle sundukları için çocuğa göre sevginin koşulu başarıdır ve başarısızlığı anne babasının sevgisini kaybettirecek bir tehdit olarak algılar. Bu durumda yoğun anksiyete gözlemlenebilir. Kendi doğal içgüdüleri ve ailesinin kendisinden beklentileri arasında sıkışıp kaldıkları için çok fazla çelişki yaşarlar. Bu çocukların ileride nevrotik olma ihtimalleri çok yüksektir. Çocuklarımızı mükemmeliyetçi bir yaklaşım tarzıyla yetiştirmek gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak davranış kalıplarında yapaylıklara sebebiyet verir. 3. İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumlarında. Aile içinde ilgi göremeyen çocuk dikkat çekmek için çevresine zarar verici davranışlar sergileyebilir. Sözlü iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişimde gecikme ya da konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Anne ve babanın ilgisizliğinden ve kayıtsızlığından kaynaklı olarak çocukların kendilerini önemsiz bir varlık olarak görür ve iletişimde her birey biriciktir kuralı geçerliliğini yitirmiş olur. 4. Tutarsız anne baba tutumlarında. Anne ve baba mutlaka aynı görüşe sahip olmalı, bir davranışı olumlu görüp diğeri ceza uygulamamalıdır. Çocuk davranışını onaylayan ebeveyne yakın hissederken diğerine karşı öfke duyabilir. Bu da aile içinde kutuplaşmalara neden olur. Tutarsız tutum sergilenen çocuklar çevrelerine karşı güvensiz, şüpheci ve kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilirler. Tutarsız anne ve baba tutumları çocuklarda önüne alamayacağımız davranış bozukluklarına yol açar. Çocuk toplumda güven bunalımı yaşar. 5. Olumlu ve sağlıklı aile tutumunda. Olumlu davranışlar desteklenerek ödülle pekiştirilmeli, olumsuz davranışlara yönelik cezalar da çocuğun özüne değil davranışına yönelik olmalıdır. Sevgi ve disiplini dengeli bir şekilde çocuğuna yansıtan ailelerde çocuk kendi benliğini tanıma, kendini geliştirme imkanı bulur. Doğruları ve yanlışları ile kendisinin değerli olduğunu, kabul gördüğünü mesaj olarak algılayan çocuk, yapıcı, yaratıcı, özgüveni yüksek, sosyal ilişkilerinde başarılı ve davranışlarının sorumluluğunu alabilen bir kişilik geliştirir. Sağlıklı çocuklar, yarının büyükleri olur, toplumdaki en küçük sosyal kurum olan aile olma birlikteliğini gerçekleştirirler ve sonucunda sağlıklı ailelerin oluşturduğu sağlıklı toplumlar meydana gelir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumların temel taşlarıdır. Anne ve babalar olarak bizler yukarıda sıraladığımız 5 ana tutumu kendi çocuğumuza zaman zaman gösteriyor olabiliriz. Orantısal olarak hangi tutum daha ağırlıklı denilirse bu oranlar ruh halimizin değişmesine sebep olabilecek ekonomik, sosyal, kültürel vesaire vesaire vesaire açılardan yaşadığımız olaylarla birebir ilişkilidir. Aile içerisinde çocuğumuza karşı tutumlarımızda dış etkenlere bağımlı hareket etmek ne kadar doğrudur? O da tartışılır ve bir bakıma topu taca atmak olarak değerlendirilebilir. Belki de işin kolaycılığıdır. İşte geçmişe dönük bu kısa paylaşımların benden de sana kalacak ve davranış kalıplarının en azından bir bölümünü şekillendirecek miraslar olacaktır. Tabii ki sen de istersen benden sana miras olarak sirayet edecek olan davranış kalıplarının olumlularını çoğaltmak ve olumsuzlarını asgariye indirmek için el ele verip mücadele etmenin doğru bir yol olacağı kanısındayım. Hayat geçmiyor derken zamanımızın nasıl akıp bittiğini unutmamak, yaklaşım tarzımızın şifresi olursa sorunlar karşısında çözüm yollarını çoğaltmak daha da kolaylaşacaktır. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.